Kime? Neden? Nasıl inanıyoruz?
Efendim hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Ben Profesör Doktor Ahmet Ünsal. İnandığımız dini ne kadar biliyoruz? Kime inanıyoruz? Neden inanıyoruz? Nasıl inanıyoruz? Konu başlığımızla yine sizlerle birlikteyiz. Bir süredir Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin İslam'ı yaşayışından, günlük hayatından örnekler vermeye, sünnet olarak, müstehap olarak yaptığı şeyleri size aktarmaya gayret ediyoruz. Evet, birçok peygamberimizin sünneti var ve birçok arkadaşımız hiç şüphesiz bunu biliyor. Ama aklıma şöyle bir de soru takıldı. Bildiğimiz halde yapmadığımız sünnetler var mıdır? Peki neden? Yani cevapları duyar gibiyim. Birinci soruya evet çok, ikincisi yutkunma gibi geliyor bana hepimiz için. Evet, bir kere biz yaşantımızı Resulullah'a benzetelim. Neden? Çünkü Rabbimiz o kadar çok yerde peygamberimizin bize örnek olduğunu vurgulamaktadır ki hal, hareket, davranışımızı kainatın efendisine benzetelim ki Rabbimiz amel defterimizi de onunkine benzetsin ve ahirette ona komşu etsin. Mesela hemen şöyle yemekle ilgili alışkanlıklarımızda Resulullah'ın yaptıklarına bir bakacak olursak, yemekten evvel Peygamberimiz mutlaka ellerini yıkıyor. Değil mi? Yıkıyor muyuz? Ve şöyle bir bilgi var. Yemekten önce ellerini yıkar, ellerini şöyle sıkar ama ayrıca bir şeyle kurulamazdı gibi bir ifade var. Ve şöyle de bir şey var. Yemekten evvel elleri yıkamak ömrü uzatır. Efendim şimdi burada ilk bunu dinleyen ya niye kurulamıyor? Ellerden su akması çok mu iyi? Eli yıkamakla ömrün uzamasının ne alakası var? Gibi böyle şu andaki aklımızın muhakemesiyle bazı şeyler kabullenmekte zorlanılabilir. Ve binaenaleyh kolayca yapılan bir şey var. Bunun aslı yoktur denilebilir. Ama ben böyle hemen aceleyle karar verilmemesi gerektiğini söylüyorum. Neden? Çünkü yine birçok şey vardı ki biz algılamakta zorlanıyorduk. Ama bilim zaman içinde bu yapılanın mükemmel bir tavır olduğunu ortaya koyuveriyor. Ama o zaman da yapmanın bir tadı kalmıyor. Çünkü önemli olan sorgulamadan itaat etmektir. Hazreti Ebubekir'i sıddık yapanın ne olduğunu hiç kimse aklından çıkarmasın. Ümmetin en büyük Müslümanı, en büyüğü, imanı en güçlü olanı Hazreti Ebubekir sıddıktır ve o sıddık olma vasfını aklın, mantığın asla kabul etmeyeceği normal şartlarda bir bilgiyi tereddütsüz kabul ettiği için sıddık olmuştur ki bu nedir? İsra ve Miraç hadisesidir. Evet, biz şuna bakarız. Din bizatihi hayır mı? Bizatihi hayırdır. Bizatihi faydadır. İnsanın yararına olan emretmektedir. Bir nokta bile yoktur insanın aleyhine dinde bulunan. Dolayısıyla önemli olan nedir? Önemli olan söz dinlemektir. İslam'ın şartı 5, altıncısı haddini bilmektir derler ya. İşte Müslümanlık nedir dersek, Müslümanlık söz dinlemektir derim. Müslümanlık namaz kılmak mıdır? Hem evet hem hayır. Neden? Çünkü namaz kılmanın emredildiği yerler olduğu gibi namaz kılmanın yasaklandığı yerler de var. Oruç tutmanın emredildiği anlar olduğu gibi oruç tutmanın yasak olduğu anlar da var. Binaenaleyh ne yaptığınız değil, Allah'ın nasıl yapmanızı istediği, hangi anda ve nasıl yapmasını, yapılmasını istediği Buna dikkat ederek bunu yapmaktır. Yoksa kafamızdan namaz kılmak, kafamızdan oruç tutmak değil, söz dinlemektir İslamiyet. Dolayısıyla söz dinleyen ne yapmaz? Pişman olmaz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ellerini yemekten evvel yıkarmış ve mutlaka yemeğe neyle başlarmış? Besmele ile başlarmış. Bu çok önemli. Ve ne yaparmış? Önünden yermiş. Değil mi? Başkasının önünden yemezmiş. Kendi önünden yermiş ve oturarak yemek yerlermiş kainatın efendisi. Sağ elini kullanırlarmış yemek yerken ve efendim yemek yerken hepimizin başta şahsım adına bunu ifade edeyim. Başaramadığı bir şeyi de başarırmış kainatın efendisi. Ne yaparmış? Midesinin sadece üçte birini doldururmuş yemekle, üçte birini de su ile ve geri kalan üçte birini de boş bırakırmış. Bu yokluktan değil efendim. Yokluk çekmemiş mi? Evet çekmiş. Ama Cenab-ı Hak isteseydi Uhud'u da altın yapardı. Bu rivayette vardır. Ama mesele o değildir. Burada Peygamberi Zişan bir sağlık öğüdü vermektedir. Aklıma şu geldi. Hatırlayabildiğim kadarıyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Necaşi'den bir hediyeler gönderiliyor. Hediyelerin arasında bir de hekim gönderiliyor Medine-i Münevvere'ye. Peygamberimizin emrinde çalışsın diye. Hekim Medine'ye geliyor ve 6 ay geçtikten sonra Peygamberimizin huzuruna çıkıp "Ya Resulallah, ben Medine'den ayrılmak istiyorum. Çünkü benim sizin aranızda mesleğim köreliyor. Ciddi hiçbir hasta yok. Hastalık yok. Ufak tefek hastalıklar var. Onu da yöresel bilgilerle ve tedavi yöntemleriyle çözebilmekte halkınız. Ama ciddi hiçbir hastalıkla karşılaşmadık. Bana izin verin. Hastalara hizmet edebileceğim başka bir yere gideyim. Başka bir toplulukla gideyim." Deyince Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ona verdiği bir cevap var, çok güzel. Diyor ki bizim ashabımız asla acıkmadan yemek yemezler ve asla yemek yerken karınlarını doldurmazlar. İşte sağlıklı olmalarının formülü budur buyuruyor. Onun için Peygamberimizin ahirete irtihalinden sonra Hazreti Ayşe annemiz bazen hislenir, hüzünlenir ve ağlar. Şöyle derdi: "Ben kainatın efendisinin 2 gün üst üste karnını doyurduğuna şahit olmadım. Ben kainatın efendisinin 1 günde 2 kere yemek yediğine de şahit olmadım. Gün olur, hafta olur, ay olur, evimizde baca bile tütmezdi." buyuruyor. Evet, işte yemek yerken Peygamberimiz tane tane yer. Hatta Enes bin Malik radıyallahu anh, Peygamberimizin hizmetinde bulunan o yaşlarda küçük, yemeği yer, hemen başkasının önünden de almaya kalkınca önünden ye çocuk dermiş. Ama önümdeki bitti dermiş Enes de. Bittiyse tamam ama doymadım dermiş. Onun için başkasının önündekini alıyorum deyince, doymuyorsan her lokmanda besmele çek, doyarsın buyururmuş Efendimiz. Bu da kainatın efendisinin yine bir altın değerindeki öğüdüdür efendim. Şimdi Peygamberi Zişan günde 2 kez yemek yiyorlar. Yani 2 kez bulurlarsa yiyorlar. 3 kez bu olmuyor. 2 kez bu oluyor. Ve yemekten sonra mutlaka o yemeği veren Allah'a dua etmek gerekiyor. Şöyle olmuş, size anlatıvereyim. Efendim bir gün kainatın efendisi aç, çok aç ve evinde yiyecek hiçbir şey yok. Açlıktan evden dışarı çıkıyor. Medine-i Münevver'in sokaklarında adımlarken karşısına Hazreti Ebubekir çıkıyor. "Ya Ebubekir, nedir seni sokaklara bu saatte düşüren?" deyince, "Ya Resulallah, evde yiyecek hiçbir şey yok. Ben de kendimi sokağa attım. Öyleyse," diyor, "beraber dolanalım." Sonra bir müddet sonra Hazreti Ömer'le de karşılaşırlar. Hazreti Ömer'e de aynı soruyu sorarlar. O da evinde yiyecek hiçbir şey bulunmadığı için kendini sokağa attığını söyler. Bir müddet sonra bizim manevi sahibimiz diyebileceğimiz İstanbul'umuzun kıymetli misafiri Eyüp Sultan diye ifade ettiğimiz Halid bin Zeyd Eba Eyyub el-Ensari hazretleriyle karşılaşırlar ve Eyüp Sultanımız peygamberimiz ve Hazreti Ebu Bekir ile Hazreti Ömer'i evine yemeğe davet eder, onlara ikramda bulunur. O yemek esnasında şöyle bir dilim ekmekle bir parça eti peygamberimiz ekmeğin üzerine eti koyar, der ki bunu bizim Fatıma'ya götürür müsünüz? Günlerdir boğazından bir lokma geçmedi. Kainatın efendisi bu yemeği yer ve ondan sonra der ki bütün bu nimetlerden Allah bizi hesaba çekecek. Aklımda kaldığı kadar Abdurrahman bin Avf diyor ki ya Resulallah diyor, senin yoluna tabi olduğumuz günden beri bu kılıçlar hiç kınına girmediği gibi yediğimiz iki kara şey, yani bir hurma buluyoruz bir de kara tastan su içiyoruz, bunların da mı Allah hesabını soracak deyince, bunların da Allah hesabını soracak demiş ve ashaba şu duayı öğretmiştir kainatın efendisi. Elhamdülillahillezî at'amana ve sekâna ve cealenâ minel müslimîn. İşte en azından bu kadarını yemekten sonra mutlaka söylemek gerekir. Elhamdülillahillezî at'amana. O Allah'a hamd senal olsun ki ne yaptı? Bizi yedirdi. Ve sekana bizi susuz bırakmadı, suladı. Ve cealena minel müslimin. Ve bizi ne yaptı? Mümin, Müslüman olarak yarattı ve yaşatmaktadır. Ona hamd olsun. Hiç olmasa bu kadarını söylersek diyor yemekten sonra, umulur ki ahirette o yediğimiz yemeğin hesabı bize sorulmayacaktır. Demek ki biz ne yapacağız? Nimeti verene de şükretmesini bileceğiz. Kainatın efendisi böyle yaparmış. Biz de bunu yapmalıyız. Yani yemekten sonra dua etmeyiz. Hatta bir ayette Cenab-ı Hak yemek yerken yediğiniz yemeğe de bir bakın diyor. Yani fel yanzurul insani ila taami enna sababnal ma'a sabban thumma shaqaqnal arda shaqqa fanbatna fiha habban ve inaban ve gazba ve zeytunan ve nakhla, devam ediyor. Yani bir ekmek diliminin olabilmesi için Cenab-ı Hak koca güneşi doğuruyor her sabah. Doğudan ve batıdan batırıyor, gökten su akıtıyor, yerden toprağı yarıyor ve bize ekmek olarak dönüyor. Bütün bunlar insanoğluna rızık olsun diyedir. Bunu da düşünmek gerekir. Peygamberi Zişan'ın sünneti mucibince efendim. Peygamberimizin yemeğe tuzla başladığı rivayet ediliyor. Yemekte mutlaka su içtiğini biz biliyoruz. Bu özellikleri var. Peygamberimizin önünden yediğini biliyoruz. Efendim, bazı şeylerin mubah olmasına rağmen peygamberimizin yemediğini de biliyoruz. Bu da çok önemli bence. Neden? Bazı insanların bazı gıda maddeleriyle arası iyi olmayabilir. Bazıları bazı gıdaları daha çok sever, bazılarını pek sevmez. Yıldızı barışmaz. Acaba günah mı? İşte ben tam o düşüncenin önüne alabilmek için bunu söyledim. Siz isterseniz buyurun yiyin ama benim gönlüm çekmiyor, midem kaldırmıyor derken Hazreti Peygamber bazı yemekleri yemeyenin günahkar olmayacağını ifade etmiş oluyor. Yani sevmeden bir şey yemeye de insanları zorlamayın demek peygamberi bir öğretidir efendim. Ama hiç şüphesiz bazı gıdalar var ki bunlar vücuda yararlıdır ve bunlardan vazgeçmemek gerekmektedir. Peygamberimizin beslenmesi de bu şekilde kısaca belki özetlenebilir. Peygamberimizin kıyafetlerine bakacak olursak bir kere her şeyden evvel bol kıyafetler giymektedir. Rahat kıyafetler giymektedir ve hepsinden önemlisi edebe uygun giymek çok çok önemlidir. Hem erkekler bol giyinecek hem de kadınlar özellikle cinsiyetlerini ortaya çıkaracak şekilde kıyafetlerden uzak durmaları hassasiyetle üzerinde durulması gereken bir husustur. Nasıl emrediliyorsa öyle giyinmek gerekmektedir efendim. Dolayısıyla biz mesela birçok kitap bulabiliriz. Artık kitaba gerek yok. İnternetten bile sorsanız peygamberimizin günlük yaşantısı diye size birçok bilgi gelecektir hiç şüphesiz. Bilahaleyh biz bunları öğrenmeli ve yaşamaya gayret etmeliyiz. Peki akla şöyle bir soru da gelebilir. 14 asır önce yaşamış olan peygamberimizin o günün şartlarında yaptığı şeylerin bugün de geçerli olduğunu düşünebilmek ne kadar sağlıklı bir düşüncedir gibi bir soru akla gelebilir. Bu çok genel bir soru ama ben bu soruyu şöyle bir irdelemek adeta ögelerine ayırmak istiyorum. Efendim peygamberimizin yaptığı şeylerin hangi kategori dahilinde yaptığı bence çok önemli. Din adına yaptığı, ibadetin bir parçası olarak yaptığı her şey bugün mutlaka aynı şekilde yapılmak zorundadır. Hiç tartışma bile kaldırmaz. Anlamayana izah etmek hiç de güç değildir. Bazı şeyler din adına değildir. İnsanlık gereğidir. Yani o an, o coğrafya, o zaman dilimine ait olmaktan kaynaklanan bazı tavır, davranış ve kullanışlar olabilir. Bunlar peygambere ait olsa da din adına ve peygamber olması hasebiyle değil, o coğrafyaya, o ana ait olmasıyla alakalıdır. Ne gibi? Mesela hemen birileri, yani bugün peygamberimiz deveyle gitti hacca, şimdi biz deveyle mi gideceğiz? Efendim deveyle gitmek değil hacca. Hacca gitmek önemlidir. Peygamberimiz zamanında hani bizim bir siyasimizin dediği gibi Türkiye'de petrol vardı da biz mi kullanmadık diyor ya, peygamberimiz zamanında araba uçak vardı da peygamberimiz mi binmedi? O zaman deve vardı, deveye bindi de gitti. Şimdi olsaydı başka bir şey kullanırdı. Ama bu cümleden hareketle her şeyi güncelleştirmek yanlış olur. Peygamberimiz olsaydı şimdi belki de namaz kılmaz demek saçma sapan bir cümle olur mesela. Dolayısıyla peygamberimizin İnsan olarak yaptıkları, zorunlu olarak yaptıkları ama bir de peygamber olarak yaptıkları var. Bunu birbirinden ayırmamız gerekmektedir. Mesela peygamberimiz evinde hiç soba yakmamıştır. Neden? Medine'de yaşayan bir insanın soba yakmasına ihtiyaç yoktur ki. Ama belki çölde kaldığı dönemde ısınmak için ne yapmıştır? Belki ateş yakmıştır. Peki biz de peygamberimiz ateş yakıyor diye evimizin ortasında ateş mi yakalım? Hayır. Peygamberimiz şimdi olsaydı soba kullanırdı ya da kalorifer, doğalgaz sobası, her neyse bunu kullanırdı demek gerekir. Ama ben bunu söylerken bile çok iddialı olmak istemiyorum. Yani muhtemelen böyledir. Çünkü her şeyin en doğrusunu Allah bilir. Neden? Şunu ifade etmek istiyorum. Modernizmin, teknolojinin, endüstrinin ulaştığı düzey bize ilk etapta insan için ve insanlık için çok faydalı gibi gelmekte ise de bu faydasıyla zararının bence iyi ölçülüp tartılması gerekmektedir. Biz bize neleri getirdiğine bakarken bizden neleri götürdüğünü galiba pek de hesap etmiyoruz. Mesela Peygamber Aleyhisselatü Vesselam zamanında ben incelediğim kadarıyla 5 litrelik bir su ile peygamberimizin gusül abdesti aldığı ortaya çıkıyor. Ama şimdi her birimizin evinde duşlar var. Yağmurlama sistemi, duşun altına hepimiz giriyoruz. Ama kaç litre su harcıyoruz? Belki de bir peygamberimizin arkasında namaz kılan bir safa yetecek kadar suyu bir kişi banyoda harcıyor. Peki bu ne olmuş oluyor? İsraf üzerinde bu kadar hassasiyetli duran Hazreti Peygamber'in duş ve yağmurlamanın sorgusuz sualsiz alınması bir yandan da israfı tetikleyen bir durum halini alıyor. Benim efendim nasıl buyuruyor? Evinizin önünden dere aksa ve siz oradan abdest alsanız bile israf etmeyin diyen bir peygamberimiz var. Yani neden bu nimetlerden ahirette sorulacaksınız? O zaman biz yağmurlama sistemine geldik. Ne kadar su harcıyoruz? Düşünün bir kere, sıcak su gelsin diye bir de soğuk suyu akıtanlar var saatlerce, değil mi? orada neler gidiyor? Sonra o sunun bedelinin ne olduğunu biliyor muyuz? Bir de bunları iyi hesap etmemiz lazım. Diyelim ki çok affedersiniz, peygamberimiz zamanında ve yakın zamana kadar Alaturka tuvaletler varken şimdi alafrangalar var. Bu hayatı rahatlatıyor mu? Artılarıyla birlikte eksilerini de görmek lazım. Her güncel olan, her yeni olan, her teknolojinin verisi bize her zaman mutlak, tartışmasız fayda sağlamıyor. Faydasının yanında zararları da olabilmektedir. Kitle iletişim araçları, kitle ulaşım araçları bize hayatı hızlandırıyor ama bir o nispetle de insanları birbirlerinden uzaklaştırıyor. Bunu da düşünmek lazım diyerek bugün bize ayrılan sürenin sonuna geldiğimizi ifade etmek istiyorum. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlarken kumanda masasında Sertaç Çokoy, yapımda Aydın Oran ve ben Ahmet Ünsal olarak sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum efendim. Hayırlı günler diliyorum.
Kime? Neden? Nasıl inanıyoruz?